Selam ile başlıyoruz sevgili izleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İslam ve Hayat'a hoş geldiniz. İslam ve Hayat'ta bugün cevaplamayı düşündüğümüz sorular içerisinde rejim meselesi var, sorulmuş. Bir şeyler söylemek durumundayız. Namazlarda Besmele'nin niçin sesli okunmadığı meselesi var. Belki detay bir mesele ama sigaranın kul hakkı olup olmadığına dair bir soru var anlatmamıza rağmen. Yedi eminden mal alma meselesi var, evlat edinme meselesi var ve sorular ağırlıklı bugün ala külli hal. Şimdi rejim denen bir olay var biliyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'de yok böyle bir şey. Amma ve lakin eskiden Yahudilikte vardı. Sonra İslam'ın baş tarafında da uygulanmış. Zina ettikleri kesin olan, evli oldukları halde zina eden, bekarlar değil, evli oldukları halde zina ettikleri kesin olan kadın ve erkek eğer bunu itiraf eder ve öyle bir ceza isterlerse tatbik edilmiş. Sonradan yine tatbik edildiği olmuş. Daha sonraları bu yumuşatılmış. Nasıl, niçin yumuşatılmış? Yani diyebiliriz ki işte efendim evli oldukları halde zina eden bir erkekle bir kadının rejim edilmesi yani taşlanarak öldürülmesi meselesi var. Böyle bir mesele var. Yapın filan anlamında söylemiyorum. Bakın şimdi izah etmeye çalışacağım. Böyle bir mesele var. Bu diyor ki mutlaka rejim edilmeli midir? Hayır, böyle bir şey yok. Önce şunu söyleyelim. Önce bu diyorlar ki İslam'dan önceki Tevrat'ta vardı, Yahudilikte vardı, hala var. Efendim İslam'daki hükümler gelinceye kadar böyle bir olay uygulanmış İslam'da. Böyle olmuş olabilir diyor bazı insanlar. Bir, ikincisi kısa kısa gideyim isterseniz. İkincisi böyle bir şey yapmış olan bir kadınla bir erkek evli oldukları halde kendi hanımı, kendi kocası dışındaki bir kadınla erkek zina ettiklerinde sonra pişman olmuş, vicdan azabı çekmiş, gelmiş Resulullah Efendimiz'e durumu anlatmışlar. Resulullah Efendimiz de ısrarla bunları geri çevirmiş. İsrarla ya böyle bir şey yapmazsınız siz filan demiş. Gidin demiş filan. Gitmişler gelmişler. Ya işte yapmamışsınızdır şöyledir böyledir filan demiş. Onlar hayır ya Resulallah biz yaptık ve biz vicdan azabı çekiyoruz. Biz temizlenmek istiyoruz filan deyince. O zaman bunların cezalarını uygulayın demiş insanlara. Onlar da uygularken bir ara kaçmış insan. Olayı anlatıyorum. O insan Resulullah onlar da yakalamış tekrar cezayı sonuna kadar götürmüşler. Resulullah da buna acımış yani keşke bıraksaydınız madem kaçtık gitseydi filan demiş mesela. Bu bir. İkinci bir olay Resulullah namaza dururken hemen gelmiş bir insan ya Resulullah ben kötü bir iş yaptım. Böyle bir şey yaptım ben vicdan azabı çekiyorum temizlenmemi istiyorum demiş Efendimiz'e. Resulullah da namaz kılıyoruz şimdi namaz kılıncaya kadar bekle filan demiş. Namazı kılmışlar dönmüş adam yine gelmiş yani yine gelmiş aynı şeyde ısrar etmiş. Efendimiz de ona sen bizimle beraber namaz kılmadın mı demiş. Kıldım ya Resulullah demiş. Kıldıysan o ona kefaret olur sesini çıkarma git efendim bir daha da kimseye söyleme böyle bir şey böyle bir şey yapma gibi sözlerle onu göndermiş. Şimdi bu ondan sonra alimler bu meseleleri tartışmışlar. Bir defa burada bir öldürme meselesi var. Bir kesinlik olmadan böyle bir şey olması mümkün değil İslam'da. Yani çünkü had dediğimiz olayları uygulama, İslam hukukunun o var olanını söylüyorum ben size. Yani sadece bilgi veriyorum. Efendim öldürme gibi bir meselede dört dörtlük kesin deliller olmadan olmaz. Şimdi böyle bir zina olayında da eğer böyle bir şey uygulanabilecekse günün birinde böyle bir şey gelse, böyle bir şey uygulamaya kalksa, bir defa bu dört dörtlük ispatı olmadan veya itiraf olmadan olmaz. Her iki tarafında evet böyle bir şey yaptık, böyle bir şey istiyoruz demiş olmaları durumu dışında bunun uygulanması mümkün değil. Böyle bir şeyin uygulanması mümkün değil. Osmanlı tarihi boyunca sadece bir defa böyle bir olay olmuş, bir defa bir itiraf olmuş da onun için 600 yılda başka bir olay zina olayı olmamış mı? Elbette çokça olmuş. Fakat yani İslam'ın koymuş olduğu ölçülerle uygulanabilecek olanı muhtemelen bir defaymış ki bir defa olmuş mesela. Bir defa yapılmış. Bu da iki. Üçüncü olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara mesela hırsızlığın da cezası var. Başka şeylerin de cezaları var. Darül Harp'te savaş halinde olduğunuz, İslam ülkesinde olmadığınız, seferde olduğunuz zaman hırsızlık cezasını uygulamayın buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sebep sorulduğunda da yani siz darül harptesiniz, orada bir ceza uygulamaya kalkarsanız o insanlar, siz orada zayıfsınız, güçsüzsünüz, insanlar bırakırlar sizi, Müslüman olmayı terk ederler, giderler öbürlerine iltihak ederler demiş mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan hareketle alimler de demişler ki Müslümanların böyle güçsüz olduğu zamanlarda böyle bir şey yapmaları, diğer şeyleri de uygulamaları mümkün uygun olmaz demişler mesela. Dolayısıyla ben şahsen şu anda Nijerya'da, İran'da vesairede ki Allah'a şükür ki geçen bir iki ay önce miydi neydi galiba düşünmeye başladıklarını okuduk internet haberlerde İran'da. Keşke daha önce düşünselerdi. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Efendim uygulanır mı uygulanmaz mı düşünmeye başladıklarını okuduk. Biz bunun bu şartlarda özellikle de bu şartlarda asla ve kat'a uygulanmayacağı, uygulanamayacağı kanaatindeyiz. Özellikle de bu şartlarda. Dolayısıyla Nijerya'da Müslümanlar biz Müslümanız yaparız diye böyle bir şey yapıyorlarsa, İran'da biz Müslümanız işte yaparız diye böyle bir şey yapıyorlarsa doğrusu bize göre yanlış yapıyorlar. Ancak efendim her durumun, her farklı durumun farklı uygulamaları, farklı hükümleri olabilir. İtiraf olabilir insandan ve böyle bir ceza var mı temelde? Ta Yahudilikten beri gelen var. Ben bunu istiyorum derse bir insan, ısrar ederse, böyle bir şey olursa ki ona da biz deriz ki Efendimizin dediği gibi yahu sen deli misin kardeşim deriz, ondan sonra da gereğini yaparız. Hayır biz yapamayız da yani böyle olur, olmuş olabilir diyebiliriz. Şimdi sabah, akşam ve yatsı namazı sesli kılınlığında Fatiha suresinden bir ayet olmasına rağmen Bismillahirrahmanirrahim neden sesli okunmuyor diyor Aydın Yüksel Hatay'dan. Şimdi daha önce de söylemiştik Bismillahirrahmanirrahim cümlesi Kur'an-ı Kerim'den bir sureden bir ayettir. Onun bir ayet olduğunda şüphe yok. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in dizilişini şöyle olsun, şöyle olsun, şöyle olsun diye koyarken her surenin başına besmeleyi de koyduğunda şüphe yok. Berae suresi hariç. Bakın eğer Resulullah koymamış olsaydı ona da konurdu. Demek ki Resulullah konmuş. Yani Tevbe suresi hariç. Bunda da şüphe yok. Yani her surenin başına besmeleyi koymuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sonradan insanların tartıştığı şey şu. Acaba yani Besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ama her surenin başında o sureden bir ayet mi? Yoksa teberruken bir saygı ifadesi Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlanmış olsun diye mi oraya konmuştur? İşte alimler anlamaya çalışmışlar bunu. Deliller ortaya koymuşlar. Mesela Hanefiler, Ebu Hanife demiş ki yani bu bir ayet. Bunun tekrar indiğine dair açıkça bir delil yok. O zaman bunun bu surelerin başına konmuş olması Resulullah'ın bir o ayeti her defasında tekrarlamamız için bize öğrettiği bir edep. Bize bu bir ayettir de her surenin başında bir ayettir de buyurmamış. Öyleyse ayet olmadığına göre biz namaza durduk Allahu Ekber dedik Besmele ile başlarız tamam. Subhaneke audu Besmele çekeriz içimizden ama Fatiha ve Zamm-ı sure okuyacağız Kur'an-ı Kerim olarak. Kur'an-ı Kerim'den parça olarak namazda. Orada Besmele'yi açıktan okumayız. Çünkü Fatiha'nın bir parçası değil o. Ama işte o bulunduğu yeri okuyor olsak orada onu okuruz. Orada problem yok demişler ve Besmele'yi açıktan okumamışlar. Diğer bazı insanlar da mesela Şafii kardeşlerimiz de onlar da demişler ki hayır işte Besmele Fatiha'nın bir ayeti olduğu gibi diğer surelerin de bir ayetidir. Dolayısıyla insanlar eğer o surenin başından başlıyorlarsa ki Fatiha hep başından başlanır zaten o zaman onu okurlar. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin diye sesli okuyor. İmam böyle başlar, böyle devam eder demişler. Onda da bir sakınca yok, bunda da bir sakınca yok. Çok kesin öyle olmuş olsaydı bir iki itiraz etmezdi. Çok kesin böyle olmuş olsaydı öteki itiraz etmezdi. Her iki türlü anlamaya müsait bir durum varsa ortada, her iki türlü anlamayı da yaşatan farklı görüşler olsun ne kadar güzel. Belki öyledir, belki böyle. Herkisi de yaşasın. İşte mezheplerin aslında rahmet olması buradan kaynaklanır. Yani ihtimalli olan farklı iki durum da yaşar. Ki eğer doğru, kesin doğru, bazen ikisi de doğru olabilir. Kesin doğru, tek doğru o ise o da konulmuş olsun. öbürü olmayabilir diye. Dolayısıyla bu çok önemli bir mesele değil. Ne güzel, ben şahsen bundan hoşlanıyorum. Bazen Şafilerin arkasında namaz kılmaktan, bazen Malikilerin, bazen Hanbelilerin, bazen şeylerin, yani bunda bir problem yok. Bunları insanlar artık anlamalılar. Artık bu zamanda mezheplerin birbirleriyle kavga etmesi, çatışması gereken farklı dinler olmadıklarını insanlar anlamalılar. Bugün dünyada bir takım platformlar var. Rabat'ta var, Cezayir'de var, İran'da var, Mısır'da var. Artık bu mezhepler, farklı görüşler edinin, farklı görüşlere sahip olun, farklı görüşlerde bulunun. Herkes bir mezhep edinsin, bunda problem yok. Kaldı ki kolay olan da bu, doğru olan da bu. Ama hiç kimse öbür mezhebin batıl olduğunu, efendim, İslam'ın dışında olduğunu, Müslüman olmadığını, kafir olduğunu filan söylemesin diye, yani bütün mezhepler ittifakla şöyle bir düşünce küfürdür, dalalettir demedikten sonra, öyle olanlar da var. Yani öyle mezhepler var ki Hindistan'da, Pakistan'da Ahmediler var, işte İsmaililer var, bilmem kimler var, bunlar doğrudan doğruya batıniliğin en sonunda ve Allah'ın diyelim ki Hazreti Ali'ye hulul ettiğini söyleyen, ona girdiğini söyleyen bir mezhep düşünün. Aynen Hristiyanlıkta olduğu gibi, nasıl Tanrı İsa olarak göründüyse, Tanrı Ali olarak, Veli olarak, Ahmet olarak, Hasan olarak, Hüseyin olarak göründüğünü söyleyen bir düşünceye de Müslüman diyecek halimiz yok. Ama ne Şia böyle, ne İbadiye böyle, ne Sünni mezhepler böyle. Onlar böyle değillerse, o zaman onlar birbirlerine karşı böyle bir tavır içerisinde olmasınları da bu vesileyle söylemiş olduk. Bir başka soru, anlattığımız bir soru, uzunca anlattığımız bir soru ama tekrar soruluyor. Tekrar başka yönünü anlatalım. Diyor ki bir izleyicimiz, sigara konusunda bazı kimseler içki gibi Kur'an'da yasaklanmıyor. Allah her şeyi bildiğine göre haram olmaması gerekir. Bir de Hazreti Ömer zamanında bütün tütün içenlere bir şey denmemiş diyorlar. Kul hakkı ise eğer İstemeyenlerin yanında içmeyiz diyorlar. Olsa olsa mekruhtur, önemli değil diyorlar. Ne dersiniz? Bu soru içerisinde aslında birden çok soru var. Birincisi, Kur'an'da yasaklanmıyor. Eğer yasak bir şey olmuş olsa, Allah her şeyi biliyorsa onu da söylerdi tarafı var sorunun. Bu doğru değil. Yani Kur'an'da yasak olan şeylerin hepsi Kur'an'da açıklanmış değildir. Yani sarahaten, doğrudan doğruya birebir açıklanmış değildir. Bir kısmını Efendimiz'e görev olarak vermiş Allah ve onun için de buyurmuş ki, bakın Allah, yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habaith. O insanlara tayyip olan şeyleri, hoş ve temiz olan şeyleri helal kılar. Efendim, habis olan, yani pis olan şeyleri de haram kılar demiş. Haram kılar demiş. Yani helallık ve haramlık açıklamasını ona bırakmış. Ne yapmış? Efendimiz'e habis şunlardır, efendim tayyip şunlardır, pis olan ve temiz olan şeyler şunlardır diye öğretmiş. Efendimiz de o Kur'an-ı Kerim'den alarak, onların çekirdeği olarak var olan Kur'an-ı Kerim'den alarak bunları bize açıklamış. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yırtıcı hayvanların, kurdun, efendim ayının, bağışlayın, canavarın vesaire haram olduğunu söylemiş. Çakalın, tilkinin filan gibi. Haram olduğunu söylemiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Şimdi siz bunlar helaldirler, olsa olsa mekruhturlar diyebilir misiniz? Böyle bir şey olmaz. Resulullah bunu kendi başından da açıklamamış. Ya Kur'an-ı Kerim'den bizzat alarak açıklamış, bakın şimdi Resulullah'ın açıklamaları konusundaki şeyi söylüyorum size. Ya bizzat alarak açıklamış. Yani Kur'an-ı Kerim'de vardı da biz o kodlardan onu çıkaramadık, Resulullah çıkardı. Ya böyle, veyahut da kendisi yine o peygamberi düşüncesiyle belki bir içtihat yapmış, bunu söylemiş, isabet etmişse Allah sesini çıkarmamış. Demek ki isabet etmiş olduğunu biz anlıyoruz. İsabet etmemişse Allah düzeltmiş. Böyle olan şeyler de var. Öyleyse Resulullah bir şeyi söylemiş de Allah onu hayır öyle değil şöyle yapın dememişse, ki böyle olan bir iki yer var, o zaman demek ki Allah ona onay vermiş. Bir bakıma o, daha önce de söylemiş olduğumuz gibi, Hayati Yılmaz Hoca'nın kulakları çınlasın, takriri vahiy olmuş. Takriri vahiy olmuş. Yani Allah onu takrir buyurmuş, vahiy olmuş. Öyleyse Efendim, sonradan Resulullah'ın söylemiş olduklarında da helal ve haramlar vardır. İki. Üçüncüsü, şimdi bazen Resulullah da açıklamış olmaz. Mesele daha sonradan ortaya çıkar. Bakın burada da Allah İslam alimlerine, müçtehitlerine bir görev vermiş. Onlar Resulullah gibi değil. Onların yanılma ihtimalleri var. Tamam. Ama ve lakin beyan etme, açıklama görevini Allah onlara da vermiş. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Rahman olan Allah insanı yarattı. Ona Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti. Beyanı öğretti. Buradaki beyan Kur'an'ın zamana göre sürekli açılması demektir. Önceki doğrular hiç zedelenmeden, önceki doğrular yanlışlanmadan sürekli açılma özelliği vardır Kur'an-ı Kerim'in. Bunu yapacak olanlar da alimlerdir. Onlar da ne yapmışlardır? Kur'an-ı Kerim'de olana, Resulullah'ın açıklamalarında olana kıyas ederek sonradan ortaya çıkmış olan şeylerin hükmünü bildirmişlerdir. Şimdi bu hükümlere bakıldığında bir defa Hazreti Ömer zamanında varmış da ses çıkarmamış, doğru değil. Böyle bir bilgi yok. Çünkü sigara Hicri belki 10. asırda, yani Resulullah'tan 1000 yıl sonra, miladi 14. 15. asırda ortaya çıkmış olan bir durumdur, bir şeydir, bir kullanımdır. Ondan önce yoktur böyle bir şey. Dolayısıyla değil Hazreti Ömer zamanında, ta ondan sonraki Emeviler, Abbasiler, Selçuklular filan dönemlerinde de yok. Böyle bir şey yok. Osmanlı'nın yarılarında ortaya çıkmış olan bir durumdur sigara dünyada. Öyleyse vardı da Hazreti Ömer bir şey dememiş veya bir başkası bir şey söylememiş demenin de hiçbir anlamı yok. İkincisi, üçüncüsü ya da dördüncüsü neyse, kul hakkı ise istemeyenlerin yanında içmeyiz kardeşim filan deniyorsa eğer, böyle bir şey diyemezsiniz. Yani siz hemen sadece yanında içme meselesi değil ki bu. Yani en genişinden düşünün, bizim atmosferimizi kirletiyorsunuz kardeşim. Sizin içtiğiniz sigara dumanları yok olup gidiyor mu dünyadan? Dünyanın belli bir atmosferi var, belli bir kapasitesi var. O kapasiteye gidip bir yere yerleşiyor, bir yeri kirletiyor. Havamı kirletiyor. Bazen yükselmiyor dumanlar, çöküyor yere şehirlerde filan ve insanlar sürekli o dumanları teneffüs ediyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Yani kul hakkı olması sadece birisinin yanında içilmemesini gerektirir mi? Kaldı ki daha önce söylemiştik biz. Sigaranın en önemli yönlerinden birisi kul hakkı olmasıdır. Ben şahsen hakkımı helal etmiyorum. Yani sigara içerek havamı kirletenlere hakkımı helal etmiyorum. Bunu, yani kul hakkı, ikinci olarak, yani kul hakkı, bir erkeğin içtiğini düşünün. Hanımının içmediğini düşünün. Şimdi kul hakkı yok mu orada? İkide bir de, yani bağışlayın, çok bağışlayın, kaba bir şey ama söyleyeceğim. Yani hanımını öptüğü zaman o insan, hanımı da zoraki buna katlandığı zaman, zorlanarak, istemeyerek katlandığı zaman sigara kokusundan ötürü, burada bir kul hakkı olmaz mı? Çok affedersiniz yani. Kul hakkı olmaz mı? Veya evinde çoluk çocuğu onun kokusundan rahatsız olduğu zaman kul hakkı olmaz mı? Veya camiye giden bir insansa yanı başındaki insanların rahatsız olması, ben Allah'ı düşüneceğime sürekli kendimi nasıl nefes almadan tutarım da yanımdaki adamın o sigara kokusundan kendimi kurtarırım diye düşünüyorsam, namazımın huzuru vesaire gidiyorsa kul hakkı olmaz mı? Yani kul hakkından nasıl kurtulabilirler ki? Üçüncü olarak işte bu alimlerin söylediklerine bakıldığında, ki daha önce de arz etmiştim, demiştim ki sigara maddesi, ansiklopediye sigara maddesini yazan birisi olarak söylüyorum. Sigaranın bugün helal olduğunu söyleyebilecek olan hiçbir İslam alimi olamaz. İslam alimi olamaz. Hiçbir fakih olamaz. Çünkü haramlığı gerektiren her özellik sigarada vardır. Dolayısıyla böyle bir şey söyleme mümkün değildir. Mekruhtur filan denmesi mümkün değildir. Ne var ki? Bakın, Kur'an'da yok, sünnette yok. İcma ile ortaya çıkmış bir durum değil zamanında, ama şu anda icmadan söz edilebilir, onu da söyleyeyim. Sonradan içtihatla, kıyasla ortaya çıkan bir durum olduğu için elbette sigara içme bir af buyurun, domuz eti yeme gibi, içki içme gibi galiz bir haram olmayabilir. Yani sigara içen bir insanın şahitlik yapma özelliği, murueti gider diyemeyiz. Böyle bir şey yapamayız. Ama sigara haramdır diyebilir miyiz? Aksini söyleyemeyiz. Benim anladığım bu. Bu kadar yine söyleyelim, çok kızdırmayalım sigara içen kardeşlerimizi. Bu sigara kanunu bence çok anlamlı. Buna uyulması konusunda da bence insanlar duyarlı olsunlar. Yani efendim bana dokunmuyor, salonun öbür başında içiyor demesinler. Gitsin nazikçe, kibarsa uyarsınlar. Eğer dikkat etmiyorsa gereğini yapsınlar bence. Böyle bir vatandaşlık görevi de yapalım bence yani. Bu vatandaşlık görevi. Bunu da yapalım. Yani bana ne demeyelim? Sigarasız, sağlıklı günler dileyerek, dualarınızı bekleyerek önümüzdeki İslam ve hayata kadar Allah'a emanet olun.